Ayrım 22. Halid Onların Büyüsü. Robert Ludlum. Sayfa 232. Neler yapıyorlardı? Tanrı aşkına ne dolaplar dönüyordu? Bunu anlamanın en basit yolunun giyinip motelin minik barına gitmek ve bir bahane yaratıp McAuliffe'i içki içmeye davet etmek olacağına karar verdi. Bara yalnız gidecek, Ruth'u odada bırakacaktı. Ancak özellikle plaja kadar yürüyüp motele ve denize uzanan teraslara bir göz atacaktı. Bara girince aradığı bahane aklına gelivermişti. Uykusu kaçınca plajda dolaşmaya çıkmış ve Alexander'ın odasında ışık görüp Ocho Rios'tan döndüğünü anlamıştı. Son bir içki içmek için Alison Booth'la birlikte acaba Jensen'ın davetini kabul ederler miydi? McAuliffe telefonu açınca hiç de istemediği bir anda kibar davranmak zorunda kalan birinin sıkıntılı sesiyle konuşmuştu ve yalan söylediği belliydi. ''Peter, çok teşekkürler ama yorgunluktan ölüyoruz. Saint Susie'ye yerleştiğimiz anda bakanlıktan Latham aradı ve bazı izin belgeleriyle ilgili sorun çıktığını söyledi. Sabahın köründe gidip görüşmek için aynı yolu bir kez daha tepip geri döndük. Aşı kağıtlarıyla ilgili galiba.'' ''Ne kadar düşüncesizce bir davranış, pis herifler.'' ''Haklısın, davetin geçerli olursa yarın akşam için kabul edebiliriz.'' Jensen onunla biraz daha uzun konuşmak istiyordu. Alex'in soluk soluğa kaldığı belliydi. Her geçen dakika bir ipucu elde etmesini sağlayabilirdi. Ruth'la birlikte bir araba kiralayıp dans şelalesine gitmeyi düşünüyoruz. Öğleyin yola çıkacağız. Herhalde o zamana kadar işiniz biter. Bizimle gelmek ister misiniz? Doğrusu ne istersen Peter dedi Alex duraklayarak, eğer becerebilirsek tekrar Ochi'ye gitmeyi düşünüyoruz. Yani şelaleye gelemezsiniz. Sen görmüşsündür değil mi? Dedikleri kadar güzel mi? Evet, gerçekten harika. Umarım iyi bir gün geçirirsiniz. Yarın akşam burada olacaksınız değil mi diye atıldı Peter. Elbette, niye sordun? Birer içki içecektik. Ah evet dedi Alex ara, yarın akşam döneceğiz. Elbette döneriz. İyi geceler Peter. İyi geceler dostum. İyi uykular. Jensen almacı yerine bırakıp elinde içkisiyle köşedeki masaya doğru yürürken diğer müşterileri başıyla selamladı. Birini bekliyor gibi görünmeye çalışıyordu. Kimseyle sohbet etmek istemiyordu. Atacağı adımlara dikkat etmek zorundaydı. İşte bu nedenle mercanların ardında ıslak kumların üzerinde yatmış Sam Tucker ile Lawrence'ı izliyordu. Neredeyse 3 saattir aynı yerdeydi. Görmemesi gereken şeyler görmüştü. Elindeki çantadan doktor olduğu anlaşılan bir adamla siyah bir sandık ve garip şekilli aletler taşıyan yardımcısı gelmişti. McAuliffe, doktor ve Alison bir süre terasta konuşmuşlar, sonra Sam Tucker'la Lawrence'la onlara katılmıştı. Diğerleri içeri girince Sam Tucker ile Lawrence terasta nöbet tutmaya başlamıştı. Yalnızca Alex ile Alison'ı değil, yan odadaki kimliği belirsiz yaralıyı da koruyorlardı anlaşılan. Kimdi bu adam? 3 saattir nöbet yerlerinden ayrılmamışlardı. Başka gelen giden de olmamıştı. Ama Peter gözetlemeyi sürdürmesi gerektiğini biliyordu. Birdenbire Lawrence'ın teras merdiveninden inip sahile yaklaştığını fark etti. Aynı anda Tucker da binanın köşesine doğru yürümeye başlamıştı. Birini bekliyor gibi görünüyordu. Lawrence denize varınca Peter'ı şaşırtan bir şey yaptı. Saatine bir göz attı ve ard arda iki kibrit çakarak birkaç saniye havada tutup suya attı. Ufkun üzerinden yükselmeye başlayan güneşe karşı elini gözlerine siper yapıp uzaklara bakınca bu hareketinin anlamı ortaya çıktı. Dümdüz denizin üzerinde ilerideki burdun gölgesinden küçük bir tekne göründü. Doğruca Lawrence'ın durduğu yere yaklaşıyordu. Birkaç dakika sonra Lawrence bir kibrit daha çaktı, bunun üzerine yaklaşan tekneden de aynı işaret yapıldı. Lawrence dönüp motele doğru koşmaya başladı. Binanın köşesinde duran Sam Tucker onu görünce merdivene doğru yürüdü ve kısaca konuştuktan sonra Alison Booth'un odasının terası açılan kapısına yaklaştılar. Çift kanatlı kapıyı açık bırakıp içeri girdiler. Peter sürekli olarak bakışlarını denizle motel arasında dolaştırıyordu. Terasta hiçbir hareket yoktu ve tekne neredeyse sahile 300 metre kadar yaklaşmıştı. Motorunun sesi pek fazla duyulmayan, düz dipli balıkçı teknesinde kötü giyimli, geniş kenarlı hasır şapkası olan bir zenci oturuyordu. İki yanındaki direklere asılı ağlar gözüne çarptı. Günün ilk ışıklarında balığa çıkan bir Jamaikalıydı teknedeki. Sahile olabildiğince yanaşınca balıkçı bir kibrit çakıp aceleyle söndürdü. Terasa bakan Jensen, Sam Tucker'ın Lawrence ile birlikte üzerinde battaniyeye sarılı bir adamın yattığı sedyeyi taşıyarak çıktığını gördü. Koşar adımlarla sedyeyi sarsmamaya özen göstererek basamaktan inip sahile vardılar. Suya girip sedyeyi tekneye yerleştirdiler ve balık ağlarını üzerine örttüler. Lawrence tekneye atlarken Sam Tucker bir an önce açılabilmesi için itmeye başlamıştı bile. Birkaç saniye içinde Lawrence gömleğini çıkardı ve ağların arasında eski bir hasır şapka bulup başına yerleştirdi. Bir anda canından bezmiş yerli bir balıkçı kılığına bürünüvermişti. Düz dipli tekne durgun suyu dalgalandırarak döndü ve aceleyle uzaklaşmaya başladı. Sam Tucker el sallayınca Lawrence oltasını sallayarak karşılık verdi. Jensen buruna doğru uzaklaşan tekneye dikti gözlerini. Lawrence birkaç kez eğilip ağların arasından sedyede yatan adamı kontrol etti. Aynı zamanda yekeği kullanan adamla da konuşuyordu. Güneş artık iyice yükselmişti. Çok sıcak bir gün olacaktı. Allison Booth'un oda kapısı hala açıktı. Ortalık aydınlandığı için içeride bir şeyler yapıldığını görebiliyordu. Sam Tucker iki kez dışarı çıkıp elindeki plastik torbaları yere bıraktı. Doktorun yardımcısı olduğuna karar verdiği adam elinde siyah bir bavul ve büyük bir silindirle dışarı çıktı. Bavuldan iki uzun yuvarlak kutu çıkardı ve birini Tucker'a uzattı. Kısaca konuşup içeri girdiler. 3 dakika sonra kapıdan geri çıkarlarken el kol hareketlerinden odaya sprey sıktıklarını anladı Peter. İşleri bitince taşların üzerine bıraktıkları eşyaları toplayıp gittiler. Balıkçı teknesi mağaranın ağzına doğru yaklaşıyordu ama bir şeyler olmuştu. Olduğu yerde durmuş, hafif çalkantıda sallanıyordu. Lawrence'ın birkaç kez eğilip doğrulduğunu fark etti Jensen. Dümeni kullanan adam heyecanla bir şeyler anlatır gibiydi. Tekne tekrar harekete geçti ve yön değiştirip açık denize doğru yol almaya başladı. Islak kumların üzerinde 15 dakika daha yatan Peter, Jensen, tekneyi minik bir kara nokta olana dek izlemeyi sürdürdü. Ne iki Jamaikalı'nın düşüncelerini okuyabiliyor ne de yaptıklarını görebiliyordu. Ama son 3 saattir gördükleri ve akıntılar hakkındaki bilgisi bir sonuca varmasına yardımcı olmuştu. Sedyede yatan yaralı ölmüştü. Üzerinde kimliğini belirtecek ne varsa alacaklardı. Sonra da balık ağlarının kurşunlarıyla cesedi ağırlaştırıp akıntının Jamaika adasından uzaklara götürmesi için suyun derinliklerine bırakacaklardı. Belki haftalar ya da aylar sonra bir mercan kayalığına vuracaktı ceset ya da belki denizlerin yırtıcı canavarlarına yem olacaktı. Julian Warfield ile görüşme vaktinin geldiğini biliyordu Peter Jensen. Alex yatakta dönünce omzundaki ağrı göğsüne vurdu ve şaşkınlıkla doğruldu. Aklını başına toplamaya çalıştı. Sabah olmuştu ve gece boyunca ürkütücü karışıklıklar yaşamışlardı. Şimdi parçaları birbirine ekleyip plan yapma zamanı gelmişti. Yanında yatan Allison'ın derin uykuda olduğu soluklarından belliydi. Eğer Alex bir karabasan yaşamışsa onun da pek rahat bir gece geçirmediği belliydi. En azından Alex sürekli hareket halinde olduğu için düşünmeye vakti kalmamıştı. Oysa genç kadın düşünceler içinde beklemişti ve bazı açılardan düşünmek daha da kötüydü. Olabildiğince sessizce yataktan kalkarken tüm bedeninin kasıldığını, eklemlerinin ve özellikle dizlerinin tutulduğunu fark etti. Dün gece kullandığı tüm kaslarını paniğe kapılmış bir orkestra şefinin emriyle harekete geçirdiğini anımsıyordu. Düşüncelerinin ritmi bozulmuştu. Alex kendi kendine gülümsedi. Bu lafı sevmişti. Her şeyin ritmi bozulmuştu. Ama uzaklarda bir yerlerde notalar belirginleşiyordu. Pek kolayca tanıyamadığı bir melodi oluşmaya başlıyordu. Burnuna değişik bir koku geldi. Vanilya ve baharat değildi ama yine de uzak doğunun güneyini anımsatıyordu. Java adalarında, Sunda siperlerinde de aynı mide bulandırıcı koku vardı. Tam teras kapısını açacakken çıplak olduğunu fark edip birkaç gün önce iskemlenin üzerine attığı mayosuna uzandı. ''Umarım ıslak değildir,'' dedi Alison yattığı yerden. ''Buradaki temizlik hizmetleri pek iyi sayılmaz. Ben de asıp kurutmayı unuttum.'' ''Biraz daha uyu. Bir dakika önce derin uykudaydın.''
''Şimdi uyandım. Aman tanrım, saat 8:15 geçiyor.''
''Ne olmuş?''
''Hiçbir şey. Bu kadar uzun uyuyabileceğimizi sanmamıştım.''
''Pek fazla sayılmaz. Yattığımız zaman saat 3'ü geçmişti. Olup bitenleri düşününce öğleye kadar uyumamız gerekirdi.''
''Kolun, omzun nasıl?''
''Biraz acıyor. Tüm bedenim gibi. Yine de pek rahatsızlık vermiyor.''
''Bu iğrenç koku ne?''
Alison doğrulunca çarşaf üzerinden sıyrıldı ve kapalı yakalı pamuklu geceliği göründü. Alex'in gülümseyerek baktığını fark edince kahkahalarla güldü.
''Büyük anne geceliğim, sen uyuduktan sonra hava serinledi. Felsefi tartışmalar dışında başka bir şeye ilgi göstermediğin için ben de bunu giydim.''
Alex yaklaşıp yatağın kenarına oturdu. ''Biraz fazla konuştum değil mi?''
''Seni bir türlü susturamadım. Epey de viski içtin. Başın nasıl?''
''Ağrımıyor.''
''Dün akşam söylediklerini anımsıyor musun? Sabah olunca belki inançların değişmiştir.''
''Sanırım hala aynı fikirdeyim. Öne sürdüğüm fikrin ana noktası bir insanın yaşadığı toprağı herkesten daha iyi savunacağıydı. Evet, buna inanıyorum. Eğer Barak yaralanmasaydı kendime biraz daha güvenecektim.''
''Barak, ne garip bir isim.''
''Adam da garipti zaten, çok da güçlü. Gençler çok çabuk olgunlaşıveriyor ama yeterli deneyimi kazanamıyorlar. Bu nedenle onun bilgisine gereksinimleri var.''
''Kimin?''
Genç kadının açık mavi gözlerinin üzerinde merakla çatılan kaşlarına bakarak yanıtladı Alex. ''Kendi tarafındakilerin.''
''Charles Whitehall'un tuttuğu taraf değil bu.''
''Hayır, onlar çok farklı. Bence bu koşullar altında Barak'ın örgütünün, Charlie Moon'un örgütü kadar tutarlı olmaya çalışması gerekir.''
''Bu laf, işe burnunu sokmaya hazır birinin sözlerine benziyor.''
''Biliyorum, her şey bana çok karmaşık gibi geliyor ama ne Whitehall ne de Barak böyle düşünmüyor. Yalnızca üçüncü ve dördüncü tarafların işi karıştırdığını düşünüyorlar. Anlıyor musun?'' Amaçlarından şaşmıyorlar. Önce bir hedefe, sonra ikincisine yöneliyorlar. Eninde sonunda birbirleriyle çatışacaklarını da biliyorlar. İki taraf da bunu bildiği için gerekli önlemlerini alarak yollarına devam ediyorlar.
''Ne dediğini anlayamadım,'' diyerek arkasına yaslandı Alison ve boş gözlerle duvara bakan Alex'i izledi.
''Açıklayabileceğimden emin değilim. Kurbanlarını tam ortalarına almış bir kurt sürüsü düşün. Önce köpekler düzensiz bir saldırıya başlar ve ortadakilerin aklı karışana dek üstlerine yürür. Tuzağa düşen avlar yorgunluktan bitkinleşince kurtlar işe el koyar,'' dedi ve duraksadı Alex. Söylediklerinden pek emin değildi.
''Barak ile Charles'ın kurtların peşinde koşan av olduğunu söylüyorsun.''
''Esas kurban Jamaika ve onlar da bu ülkenin insanları. Kurtlar, yani düşmanlar da Dunstone ve temsil ettikleri. Warfield ve dünya çapında Dalavere çeviren grubu. Chateauro gibileri. Talon ve çıkarcı yandaşlarını kullanan İngiliz istihbaratı. Bu adada iş yapan Kraft gibiler. Ülkeyi içten içe kanattıklarını söyleyebilirsin. Hatta belki Halidon da bunlara dahildir. Çünkü erişemediğin bir şeyi kontrol edemezsin. Erişsen bile belki kontrol altına alamayabilirsin. Aslında o kadar çok kurt var ki.''
''Gerçekten çok karışık.''
''Bizim için evet ama onlar açısından karışık değil. Hayranlık duyulacak yönü de bu. Kurbanlar güzel bir strateji geliştirmiş. Saldırıya geçen her kurdu teker teker alıp parçalıyorlar. Tıpkı bir ordu gibi. Üstelik her ikisinin de kendi ordusu var. Ve bir ordu ilerlerken malzeme sağlayacağı hatları açık tutar. Bunların durumundaysa sağlamaları gereken en önemli şey destek. Unutma ki kurtların tümünü öldürünce karşı karşıya kalacaklar. Whitehall ile Moor çevrelerinin desteğini biriktiriyorlar adeta.'' terasa açılan pencereye yaklaşıp bir süre denizi seyretti. Bir anlam çıkarabildin mi?
Politik bir konu ve ben de bu konularda hiç başarılı değilim. Ama galiba oldukça tanıdık bir düzenin tekrarlanışını anlatıyorsun. Bence...
Haklısın diyerek pencerenin önünden ayrıldı Alex. Ben tarihçi değilsem de tarihte bir sürü örneği olduğunu biliyorum. Nereden başlasam? Sezar'ın Galya'sı mı? Roma'nın Ferrara'sı mı? Ya da 30'ların Çin'i mi? Kore, Vietnam, Kamboçya, yarım düzine Afrika ülkesi. Aynı şeyler oralarda defalarca yaşandı. Dışarıdan sömürenler, içeriden isyanlar, ayaklanmalar, karşı ayaklanmalar, kaos, kan gölleri, ülkeden kovmalar. Sonunda uzlaşma adı altında yeniden yapılanma. Olayların şablonu böyledir. Barak ile Charlie de bunları yaşayacaklarını varsayıyorlar. Bir kurdu öldürmek için diğerine yardım ederken aynı zamanda kendilerini emniyete almaları gerektiğini de biliyorlar. Sonunda uzlaşma zamanı gelecek ve her ikisi de kendi isteklerinin gerçekleşmesi için çabalayacak.
Şimdi sen Barak'ın ordusunun zayıf düşmesini onaylamadığını söylüyorsun öyle mi?
Şu an için değil.
Böylelikle işe karışmış oluyorsun. İçeriden birinin konumunu alan dışarıdan birisin oysa. Burası senin toprağın değil sevgilim.
Charlie'yi buraya getiren, saygınlık sağlayan, geliş bahanesini hazırlayan benim. Charlie İtoğlu itin teki.
Acaba Barak Mur bir melek mi?
Asla değil, o da itin teki ve öyle olması çok önemli. Tekrar pencereye yaklaştı Alex. Üzerlerine vuran sabah güneşi camın buğulanmasına neden oluyordu. Çok sıcak bir gün olacaktı.
Ne yapmayı düşünüyorsun dedi Aris'in yataktan kalkmaya hazırlanırken.
Yapmak mı diye sordu bakışlarını sahilde bir noktaya dikerek. Buraya ne yapmak için geldiğimse onu yapıp 2 milyonumu alacağım. Ya araştırmayı bitireceğim ya da Halidon'u bulacağım. Hangisi daha önce olursa. Sonra bizi buradan kendi koşullarımızı kabul ettirerek çıkaracağım.
Mantıklı gibi geldi bana diyerek yataktan kalktı Alison. Bu iğrenç koku ne?
Sana söylemeyi unuttum. İlaç kokularını yok etmek için senin odana sprey sıkacaklardı.
İlaçların kokusu bence daha iyiydi. Mayom orada kaldı, alabilir miyim?
Ne? Alex'in dikkati dışarıda bir noktaya takılmış, kadının ne söylediğini duymamıştı.
Mayom'u istiyorum hayatım, benim odada kaldı.
Sen bekle, hemen getiririm. Teras kapısını açıp dışarı çıktı. Ardından bakan Alice'ın sahile doğru koştuğunu görünce şaşırdı. Uzakta denizin kenarında arkası dönük duran iri yarı bir zenci vardı, Lawrence. Jamaikalı'ya yaklaşan Alex, seslenmesinin doğru olup olmayacağını düşündü ve vazgeçip duyulacak bir sesle boğazını temizledi. Lawrence ona doğru döndü, gözleri yaşlarla dolmuştu. Ne göz kırptı ne de yüzünde bir ifade belirdi. Kişisel acılarla kıvranan bir çocuk yetişkindi.
Ne oldu diye sordu Alex yaklaşırken. Seni dinlemeliydim, onu dinlememeliydim, o hatalıydı ahbap.
Ne olduğunu anlat bana diye tekrarladı Alex.
Barak öldü, bana emrettiği gibi yaptım ve o öldü. Onun sözünü dinlediğim için öldü.
İşin tehlikesini biliyordu ve bunu göze aldı. Bence haklıydı.
Hayır değildi. Hatalı düşündüğü için öldü. Bunun için haklı olamaz.
Floyd ve Barak yok artık. Kim kaldı geriye? Sessiz gözyaşlarıyla kızarmış gözlerini Alex'in yüzüne dikti Lawrence. Olgun bir insanın gururu ve gücü dışında bir çocuğun ıstırabını ve yakarışını yansıtıyordu gözleri.
Sen ve ben ahbap, başka kimse yok. Bana yardım edeceksin değil mi ahbap?
Alex yanıt vermeden devrimcinin gözlerinin içine baktı. Devrimin merkezine hoş geldin McAuliffe dedi kendi kendine.
22. ayrımın sonu. Sayfa 241.